Öteki Tarih, Cilt 1, 14. Ayrım, Sayfa 218. Cemal Paşa'ya yazılan kasideler. Cemal Paşa, Şam'a giderken geçtiği Konya, Pozantı, Tarsus, Adana, İskenderun, Halep'te halk tarafından coşkuyla karşılanmış, Arap şairleri Cemal Paşa için kasideler, şiirler okumuştu. 2 haftalık bir yolculuktan sonra 8 Aralık 1915 günü Şam'a varan Cemal Paşa, burada adeta taç giyen krallar gibi görkemli bir törenle karşılanmış ve karargahını Damaskus Palace Oteli'nde kurmuştu. Emir subayı Falih Rıfkı, parantez içinde Atay'a göre Cemal Paşa'nın cuma selamlıkları aynen Padişah Mehmet V. Reşit'inkilerle yarışıyordu. 4. Ordu karargahına gidiş, hele Şam'dan sonra artık bir mabede çıkılıyormuş gibi baş döndürür. Bir terör havası vardır. Ses daha pestir ve Cemal ismi Tevrat'tan, İncil'den alınma mukaddes bir ada benzer. Cemal Paşa'nın kurmay subayı Ali Fuat, parantez içinde Erden ise Cemal Paşa'ya yazılmış kasidelerden birini aktarır. Celal-i Cemal'in önünde maluk ve hükümdaran titrer ve Cemal-i Cemal'in önünde şems-ü kamer iktirap eder. Parantez içinde Cemal'in şiddeti karşısında melikler ve hükümdarlar titrer, Cemal'in yüzü önünde güneş ve ay gözden kaybolur. Benzer ifadeler başka kaynaklarda da vardır. Kimine göre Cemal Paşa, Suriye ve Arabistan'ın tatsız kralı, kimine göre bölgenin mahvına sebep olan bir zalim, kimine göre her şeye yetkili bir lord idi. Dört bir yana dostluk mesajları. Sonsuz yetkilerle donatılmış Cemal Paşa'nın ilk işi Bağdat, Kerbela, Necep eşrafıyla bölgedeki Arap şeyhlerine, Hicaz'daki İbnü'n-Nur Reşit ve İbnü'l Suat'a, Yemen'deki İmam Yahya'ya dostluk mesajları göndermek olmuştu. Sonra uzun süredir İstanbul'la kavgalı olan Dürzileri yanına çekmeye çalıştı. Parantez içinde bu konuda en büyük yardımcısı Dürzi lider Teşkilat-ı Mahsusacı Emir Şekip Arslan'dı. Ancak sonra ikilinin arası bozulacaktı. Şam ülemasından Şeyh Bedrettin ve Şeyh Ebul Hayr Abidin'le yakın dostluklar kurdu. Arap ahaliyi savaş yükümlülüklerinden muaf tuttu ve kendilerinden satın alınacak her malın parasını peşin olarak ödeyeceği güvencesini verdi. Bu arada Alman İmparatoru II. Kaiser'in projesi olan cihat fikrini işliyordu. Buna karşılık Hristiyan ahaliye karşı sert bir politika izliyordu. Örneğin Mısır'da bulunan Rum Merkit Patriğini azletmiş ve yerine yenisini atamıştı. Siz parantez içinde Kozan, Kateligos'u Kudüs'e sevk etmiş, Baalbek ve Harran metropolitleri hakkında cezai işlemler yapmıştı. Kudüs Ermeni Patriği Sehak Efendi İstanbul'a değil kendisine hesap vermesini emretmişti. Cebeli Lübnan'ın Ermeni Katolik musarrıfı Ohannes Kuyumcuyan'ı parantez içinde Şam'a geldiğinde kendisi atamıştı. Azletip yerine iddiatçı Ali Munif Bey'i getirmiş, Maruni lider Hüveyk'i Şam'da oturmaya mecbur etmişti. Ama esas kıyamet Cemal Paşa'nın birlikleri Şubat ve Ağustos 1915'te Süveyş kanalını koruyan İngiliz birliklerine yönelik iki saldırıda başarısız olunca kopacaktı. Cemal Paşa bundan sonra her iki tarafı da ezen politikalar izlemeye başlamıştı. 21 Ağustos 1915'te casusluk ve yabancı devletleri destekleme suçlamasıyla 11 Arap milliyetçisi Beyrut'ta idam edildi. Paşa durmadı ve bölgenin ileri gelen Arap ailelerinden 2000 kadarını Anadolu ve Rumeli'ye sürdü. Paşa bu bir ceza değildir demişti ama emirnamesinde bir suç işleyeni başkalarına ders olacak şekilde cezalandırma anlamına gelen tedip terimini kullanmıştı. Sürgünler gittikleri yerlerde sıkı takibe alındılar. Kaçmaya çalışanlar daha uzak yerlere sürüldü vesaire. Sürülenler arasında İstanbul'a Osmancılık fikrine bağlı pek çok kişinin olması İstanbul'da büyük bir şaşkınlık yaratmış. Ancak Cemal Paşa'yı kararından caydırmak mümkün olmamıştı. Kıtlık, açlık ve veba. 1915 yılında Suriye'de zahire fiyatları aşırı arttı. Bölgede büyük bir kıtlık yaşandı. Buna ertesi yıl veba salgını eklendi. Bütün bu felaketler üzerine Cemal Paşa'nın cepheye mühimmat sevkinde kullanılan trenlerin yakıt ihtiyacı için bölgedeki sedir ormanlarını katletmesi, ordunun hayvan ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için halkın elindekileri geçersiz Osmanlı banknotları vererek el koyması eklenince Osmanlı idaresiyle bölge halkı arasında bağlar kopma noktasına geldi. Bunlar olurken Cemal Paşa'nın emriyle 1915 yılının son günlerinden başlayarak 1916 yılının Nisan ayına kadar Suriye ve Lübnan'da bir dizi tutuklama yapıldı. Suçlama devlete ihanet etmek, Fransa ve İngiltere'nin himayesinde bir Arap devleti kurmak ve Osmanlı halifeliğinin yerine bir Arap halifeliği tesis etmekti. Suriye'nin Aliye kasabasında kurulan mahkemede 200 kadar kişi yargılanmış ancak sadece 3 kişi idama mahkum edilmişti. Diğerlerine gıyaben idam, kalebentlik, kürek gibi cezalar verilmişti. Cemal Paşa kararı beğenmedi ve kendini mahkeme yerine koyarak geri kalan 23 kişinin de idam edilmesine karar verdi. İddialara göre mahkeme başkanı Şükrü Bey, Cemal Paşa'nın idam cezası verirken dayandığı belgelerin eski tarihli, parantez içinde 1913 yılına ait olduğunu hatırlattığında Cemal Paşa, "Tarih kafanda paralansın" diye bağırmıştı. İnfazlar 6 Mayıs 1916'da gerçekleştirildi. 7 kişi Şam'da, 14 kişi de Beyrut'ta idam edildi. Özetle Cemal Paşa'nın Suriye ve Lübnan'daki gadderane idaresi ve özellikle idamlar Arap milliyetçiliğinde bir dönüm noktası oldu. Parantez içinde 6 Mayıs bugün bile Suriye ve Lübnan'da Şehitler Günü'dür. İdamlardan 1,5 ay kadar sonra Mekke Şerifi Hüseyin'in kendi adına çıkardığı bir fetva ile başlayan sözde Arap isyanı Türk tarih yazımında Arapların Türkleri arkadan hançerlemesi olarak anılıyor. Cemal Paşa'nın sultanlığı meselesi. Cemal Paşa'nın Suriye ve Lübnan'da adeta bağımsızlığını ilan etmiş gibi davranması, gösteriş düşkünü İttihat Terakki Cemiyeti'nin lider kadrolarıyla yaşadığı sorunlar, İtilaf Devletleri'nin parantez içinde Fransa, Britanya ve Rusya dikkatinden kaçmamıştı. Örneğin 27 Kasım 1915 tarihli Lutranos dergisinde Atina kaynaklı haberlere dayanarak Cemal Paşa'nın İstanbul'a karşı bir isyan hazırlığında olduğu iddia ediliyordu. Bu üç ülke yetkilileri arasında yazışmalardan anlaşıldığına göre İstanbul'daki bazı Ermeniler Cemal Paşa'nın Almanlara olan antipatisinden ve 1915-1917 Ermeni Kırım'ı sırasında olumlu tavırlarından cesaret alarak Rusya'daki Ermeni cemaati aracılığıyla Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bir öneride bulunmuşlardı. Sazanov'un mektubu. Önerinin ne olduğunu 25 Aralık 1915 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov'un İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerine yazdığı telgraftan öğrenelim. İstanbul Ermeni çevrelerinden bildiriliyor ki güya eğer devletler, parantez içinde İtilaf Devletleri, kendisine aşağıdaki şartları teklif edecek olursa Cemal'i İstanbul hükümeti aleyhine açık bir ayaklanmaya meylettirmek için ümit vardır. 1. Bir sultanın başkanlığı altında Suriye, Filistin, Irak, Arabistan, Kilikya ve Ermenistan ve Kürdistan özerk eyaletlerinden oluşacak Türkiye Asya'sının parantez içinde Anadolu dokunulmazlığını ve bağımsızlığını devletler garanti edecekler. 2. Babadan oğula veraset suretiyle geçmek üzere sultan olarak Cemal Paşa ilan edilecek. 3. Cemal Paşa İstanbul hükümetini ve sultanı Almanların elinde esir ve daha sonra da ilga edilmiş sayarak bunlar aleyhine sefer açmaya taahhüt edecek. 4. Cemal Paşa'nın İstanbul üzerine sefer açması halinde devletler onu silah, erzak, tesisat ve topçu ile tesis edecekler. 5. Savaşın sonunda devletler Cemal'e mali yardımda bulunacaklar. 6. Cemal İstanbul'un ve Boğazlar'ın zayiine, parantez içinde kaybına razı olacak. 7. Cemal şimdiden itibaren Ermenileri kurtarmak ve savaşın sonuna kadar onları beslemek için tedbirler almayı üstleniyor. Sazanov'un Cemal Paşa'nın sultanlığının İtilaf Devletleri'ne ne faydası olacağını şu sözlerle açıklıyordu. Her türlü iç karışıklıklar yalnız ve ancak Türklerin gücünü azaltır ve bize yarar. Dolayısıyla bize sadık Ermeniler vasıtasıyla Cemal ile gizli görüşmelere girilmelidir. Cemal Almanları kovmayı ve İstanbul hükümetini devirmeye muvaffak olmasa dahi Osmanlı İmparatorluğu'nda fesat ve karışıklık çıkarılması bile bizim için faydasız değildir. Bu kadar cesur değildir. Cemal Paşa'nın böyle bir plandan haberi olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak tarihçi Frank Weber'e göre İngiliz arşivlerinde Cemal Paşa'nın Ermenilere özellik vermeye razı olduğuna dair belgeler var. Cemal Paşa ve İzmir valisi Rahmi Bey iddiaçılar arasında gayrimüslimlere nispeten yumuşak davranan şahıslardı. Nitekim Cemal Paşa 1915-1917 Ermeni Kırım'ı sırasında Şam'da Ermeni yetimlerini korumaya almış, Ermenilere karşı suikast hazırlıkları iddiasıyla iki iddiaççıyı idam ettirmişti. Dolayısıyla hayalindeki Mısır Krallığı'nın kapısını açmak için Ermeniler aracıyla Rusları kullanmak istemiş olabilir. Paşa'nın emir subayı Falih Rıfkı'ya göre ise Cemal Paşa, Ermenilerin Suriye'deki siyasal ve sosyal açıdan herhangi sakınca doğurmayacağını, aksine Arap milliyetçiliğine karşı güçlü bir tampon olacağını düşünüyordu. Ancak böyle cüretkar bir plana evet diyecek çapta biri değildi. Bu sultanlık meselesinin İttihat Terakki Cemiyeti liderleri arasındaki çatışmaları abartan Ermeni çevrelerinin fantezisi olması daha büyük ihtimal. Ancak hangi ihtimal söz konusu olursa olsun Sazanov'un önerisi kabul görmemiş, konu daha o günlerde kapanmıştı. Boşa giden imar faaliyetleri. Cemal Paşa Suriye ve Lübnan'da bölgede önemli imar ve eğitim faaliyetlerini de yürüttü. İmar faaliyetlerinin önemli bir bölümü İngilizlere karşı yürütmeyi planladığı kanal harekatına hizmet edecek karayolu ve demiryolu inşaatıydı. Bu kapsamda 650 kilometre yeni yol yapıldı, 450 kilometre eski yol tamir edildi. Yollar üzerinde son derece gösterişli menziller oluşturdu. Örneğin Sina Çölü'nün başlangıç noktası kabul edilen Birüşşeba'daki menzil noktasındaki binalar, bahçeler, ormancıklar, un fabrikaları, ziraat tecrübe sahaları, hatta elektrik üretme tesisleri bulunuyordu. Enver Paşa 1916 yılında bölgeye yaptığı teftiş seyahatinde bu yoldan geçerken çölün bu kadar değişeceğine hiç ihtimal vermezdim demişti. Cemal Paşa ayrıca 500 kilometre yeni demiryolu inşa ettirdi ve Yafa-Kudüs hattını Hicaz demiryoluna bağladı. Paşa'nın askeri amaçta olmayan imar faaliyetleri de vardı. İsviçreli şehir planlamacısı Zürcher, 4. Ordu mıntıkasında kalan şehirlerde hayata geçirdiği projelerden bazıları şunlardı. 1. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın silüetini bozan unsurların kaldırılması, iç kalenin müze haline getirilmesi, bitişindeki arsaya hükümet dairesi ve küçük bir saray yapılması ve şehrin havasını bozan Bereke Deresi'nin kurutulması. 2. Şam'da iç kalenin tanzim edilmesi, parklar yapılması, yeni bulvarlar yanında banka, hamam, otel ile adliye, posta, telgraf ve belediye gibi resmi dairelerin inşa edilmesi. 3. Beyrut'ta limandan hükümet konağına uzanan görkemli bir merdiven, bir saray ve posta telgraf binası inşa edilmesi. 4. Halep'te iç kalenin tamiratı, hükümet konağı ve posta telgraf binasının inşaatı. Cemal Paşa ayrıca Şam'daki Emevi ve Selimiye camilerinin, Süleymaniye İmaret ve Tekkesi'nin, Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin restorasyonu içinde girişimlerde bulundu. Bölgedeki tarih eserlerinin bir envanterini çıkarmaya çalıştı. Cemal Paşa'nın devletin meteleye kurşun attığı bir dönemde, üstelik savaş koşullarında kanal seferlerinde başarısız olduğu halde devletin ve ordunun tüm imkanlarını kullanarak giriştiği imar faaliyetleri hakkında Falih Rıfkı'nın yargısı şu olmuştu. İhtisası onun kadar iyi kullanan ve verimleştiren devlet adamına pek az rast geldim. Yazık ki bütün eseri şimdi bizim olmayan topraklar üstünde kaybolup gitmiştir. Özet kaynakça. Nevzat Arduç, Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2008. Cemal Paşa Hatıralar yayını hazırlayan Alpay Kabacalı, İş Bankası Kültür Yayınları, 2006. Ali Fuat Erdem, 1. Dünya Harbi'nde Suriye Hatıratı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2003. Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, 1981. Ali Gürel, Cemal Paşa ve ona affedilen bir Ermeni-Rus projesi, Askeri Tarih Bülteni, sayfa 45. 1998 sayfa 9-23. 1915 Çanakkale Savaşı, efsaneler ve gerçekler. Ruslar Sarıkamış yönünde ilerlerken İngilizler de Çanakkale Boğazı'na doğru askeri harekata başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kendisini neredeyse zorla savaşın içine atmasından sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu'na saldırması savaşın genel mantığı içinde hiç de garip değildir. Ancak neden Çanakkale'nin seçildiği sorusu sorulabilir. Genel olarak Çanakkale'de bir cephe açılması fikrinin ilk kez Yunanistan Başbakanı Venizelos'un Yunanistan'ın tüm askeri gücünü İtilaf Devletleri'nin emrine vermeyi, buna bağlı olarak Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapmayı teklif etmesi üzerine 31 Ağustos 1914'te donanma birinci lordu olan Winston Churchill tarafından dile getirildiği kabul edilir. Öte yandan Churchill 1897'de Birmanya'da savaş muhabiri olarak çalıştığı sırada yazdığı Savrola, Leoninia, Ayaklanmanın Öyküsü başlıklı kısa makalede anlatılanlar bu fikrin Churchill'in kafasında epeydir olduğunu düşündürür. 100 yıl önceki başarı. Aslında 1906 yılında Britanya Savaş Bakanlığı olası bir savaşta Çanakkale Boğazı'na yönelik bir saldırı ile ilgili bir rapor hazırlamış, ancak Genelkurmay böyle bir harekatı çok riskli gördüğünü belirterek konuyu kapatmıştı. Ama bunun da öncesi vardı. Neredeyse 100 yıl önce 19 Şubat 1807'de Napolyon Savaşları sırasında Rusya'ya yardım etmek amacıyla Amiral Sir John Dunvark komutasındaki bir İngiliz filosu hiçbir direnişle karşılaşmadan Çanakkale'ye geçmiş, Nara'daki Osmanlı gemilerini yaktıktan sonra İstanbul önlerine kadar gelmişti. Neyse ki gemiler İstanbul'u tehdit edemeden gerisin geriye dönmüştü. Dönmüştü ama bu sefer de topa tutulan İngilizler olmuştu. 130 denizcisi ölmüş, 412'si yaralandıktan sonra Bozcaada'da güvenli bir koya demirleyen Sir ucuz kurtulduk demişti. Bazıları itilaf kuvvetlerinin Çanakkale'ye saldırmak için 19 Şubat 1915 tarihini seçmesinin bu olaya bir gönderme olarak kabul ederler. Çanakkale'ye ilk bomba 3 Kasım 1914'te atılmıştı ama Çanakkale ile ilgili kapsamlı bir plan ortada hala yoktu. Aralık sonunda Savaş Konseyi Sekreteri Yarbay Moritz Henkey, eğer İstanbul alınırsa tek cepheye fabrikasıyla bağı kesilen Osmanlı ordusunun savaşa devam etmesini zorlaşacağını, böylece Balkan devletlerinin umutlarını İtilaf devletlerine bağlayacaklarını, Almanya'nın hem doğuda hem batıda savaşıyor olmaktan dolayı dikkatinin dağılacağını, Çanakkale Boğazı'nın yeniden açılmasıyla da Rusların Avrupa'nın ihtiyacı olan buğday ihracatına tekrar başlayabileceğini içeren planını sundu. Başından beri Çanakkale'yi gözüne kestirmiş olan Churchill bu planı pek beğendi. Askeri uzmanların kara harekatı ile desteklenmeden yapılacak bir deniz harekatına karşı çıkmalarına kulak asılmadı ve 1 Şubat 1915'te Bulgaristan'ın Almanya'nın yanında savaşa katılacağı haberlere eşliğinde Fransız ve İngiliz güçleri büyük bir hızla Limmi Adası'nın doğal limanı Mondros'ta toplanmaya başladı. Deniz harekatı başlıyor. 19 Şubat 1915 günü başlayan harekat, Mayın ve Lağım bölgelerini koruyan bataryalar susturulduktan sonra açılan geçitten Marmara'ya girilmesi üzerine kurulmuştu. Bu yüzden sadece iki deniz piyade taburu harekata katılmış, savaşın başlaması İngiliz halkını çok heyecanlandırdı. Herkes Rusya'dan gelecek buğdayları beklemekteydi. Aynı heyecan Rusya'da da görülüyordu. Onlar da bir an önce ellerindeki buğdayı paraya çevirmeyi hayal etmekteydiler. Balkan ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yenileceğine ilk kez inanmıştı. Venizelos tekrar Gelibolu'ya çıkartma yapmayı teklif etti ama bu sefer Ruslar hayır dediği için savaşta yerini alamadı. İngilizler Yunan takviyesi olmamasına üzülmekle birlikte iyimserliklerini bozmadılar. Hatta Lord Kinchener daha önce kararlaştırıldığı halde 29. Tümen'in savaşa katılmasına gerek olmadığını açıkladı. Onun yerine Mısır'da toplanan Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri parantez içinde Anzaklar gönderilecekti. Nusret Mayın gemisi. Ancak bir süre sonra Osmanlı ordusunun da Çanakkale coğrafyasının da fazlasıyla küçümsendiği ortaya çıktı. Önce 29 Tümen'in gönderilmesine karar verdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na Ian Hamilton atandı. 17-18 Mart gecesi boğazı tarayarak mayın olmadığını tespit eden İtilaf donanması 18 Mart'ta büyük saldırıya başladı. Ama Nusret, parantez içinde Nusret mayın gemisinin 7-8 Mart'ta Erenköy koyuna döşediği 26 mayın, Bovet, Inflexible, Irresistible, Ocean, Gloss gemilerinin sonunu getirecekti. Daha sonra bir İngiliz askeri yetkili o uğursuz Mart ayında 3 tümenlik bir askeri güç Gelibolu Yarımadası'na çıkarılsaydı ordumuz Bolayır'a kadar şan ve şerefle yürürdü diyecekti. Bu yargı doğru mudur bilinmez ancak 25 Nisan'da başlayan kara harekatı İtilaf devletlerinin kaderini değiştirmeyecekti. Çünkü aradan geçen bir ayda Osmanlı İmparatorluğu Çanakkale'de 5. Ordu'yu kurmuş, başına Limon von Saunders'i atamıştı. Askerler yerlerini almışlar, mevzilerini sağlamlaştırmışlar, yolları gözetleme yerlerini yenilemişler, yarımadayı boydan boya dikenli tellerle çevrilmişlerdi. Ancak boğazın her santimetre karesi topçu ateşinin altına giriyordu. Hazırlıklar mükemmeldi ama coğrafya ev sahibinden yanaydı. Sahil hattının hemen yanında yükselen girintili çıkıntılı tepeler, sel yataklarından oluşan derin ve bozuk hendekler, vadiler ve dağlar sert ve tuzlu toprakta düşmana geçit vermeyecektir. Kara harekatı başlıyor. Karaya çıkış için 4 nokta seçilmişti. Suvla, parantez içinde Anafartalar Limanı veya çevresi, Kabatepe'nin hemen kuzeyi veya güneyi, Yarımada'nın güney ucundaki İlyas Burnu ve Seddülbahir çevresi. Anafartalar boğazın dar yerinden ve kilit bahirden uzak olduğu için elendi. Kabatepe'deki kumsalları çıkarmaya uygundu ama çevresi çok iyi tahkim edilmişti. En uygun yer Seddülbahir'di. Buraya yapılacak bir çıkartma, Kabatepe'ye yapılacak ikinci çıkartma ile birleştirilebilirse başarı garanti görünüyordu. Settülbahir'e 29. tümeninde Fransız kuvvetleri, Kabatepe'ye ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı anzaklar çıkacaktı. Ancak Bolayır'daki bir şaşırtma operasyonu yapılacaktı. Ancak 29. tümenin cephane stoku çok kısıtlıydı. Tüfek başına 500, top başına 623 şarapnel mermisi vardı. Göğüs göğüse bir çarpışmada bu hiçbir şey demekti. Cephane ve su sevkiyatını Hindistan Katır Birliği ile sürgün Rus Yahudilerinden oluşan Siyon Katır Birliği yapacaktı. 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı üzerlerine Türk lokumu, İstanbul'a hareme yazılı pankartlar asılmış gemiler günün sevilen müzikleri eşliğinde çıkarma yapmak üzere harekete geçtiğinde 11. taburdan onbaşı Thomas Lunch annesine şöyle yazmıştı. Herkesin olayları böyle sakin kabul ettiğini görmek ne kadar iyi. Birkaç saat sonra kıyamet kopacak ama şimdi herkes neşeli. Kimi kağıt oynuyor, kimi şarkı söylüyor, kimi de benim gibi yazıyor. Gören birkaç mil ötede savaş olduğunu asla inanmaz. Altın boynuza vardığımızda benden bir mektup bekleyebilirsin. Ama şimdi söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bundan sonra büyük bir kargaşa yaşandı. Filikalar karmaşık bir halde Arıburnu çevresine yaklaştılar ve hiçbiri önceden planlanan yere çıkamadı. Türk tarafı bunu çıkartma yerini işaretlemek için konulan dubanın yerini değiştirmek ile açıklarken İngilizler şiddetli akıntıyla açıklamıştır. Ancak 60 yıl sonra askerlerini Kapatepe'den gelecek bir ateşten korumak isteyen Metcalf adlı bir astsubayın filikasını 22,5 derece kuzeye çektiğini, onu izleyen diğerlerin de doğal olarak kuzeye kaydığı ortaya çıktı. Aslında Metcalf haklıydı. Hakikaten de Kapatepe tarafı çok iyi tahkim edilmişti. Belki de oraya çıkılsa durum değişmeyecekti ama bu durum yıllarca acaba Kapatepe'ye çıkılsaydı sonuç farklı mı olurdu sorusunun sorulmasına neden oldu. Gün ağarırken filikalar büyük bir sessizlik içinde kıyıya yaklaşmışlardı. Askerlerin ilk duyduğu ses bir kuş sesiydi. Ancak bunu hemen silahların sesi izledi. Ortaya çıkan korkunç durumu Teğmen R.B. Glit şöyle anlatmıştı. Filikalar şimdi hemen hemen birbirlerine yanaşmış olarak kıyıya kadar uzanıyordu. Ve içleri parçalanmış cesetlerle doluydu. Sonuncu filika ile kıyı arasında cesetlerden bir iskele vardı. Ölülere basmadan kıyıya çıkmak mümkün değildi ve koyun suları kandan kıpkırmızı olmuştu. İkinci çıkartma. 25 Nisan'da Settülbahir'e yapılan çıkartma ise son derece karmaşıktı. 5 ayı kumsala aynı anda çıkartma yapılması planlanmıştı. İki kanat çıkartması büyük başarıyla tamamlandı ancak 3 yerde filikalar kıyıda demir atacakları bir yer bulamadılar. O sırada kıyıdan açılan ateşle filikalardaki askerler kapına sıkılmış fareler gibi öldürüldü. Deniz kıpkırmızı kesilmişti. Kıyıdaki bir tek tümsek askerleri kurtaracaktır. Daha sonra yüzbaşı David French, Türkler o toprak parçasını yok etselerdi hiçbirimiz kurtulamayacaktık diyecekti. Olayı çıkartma gemileri River Clyde'den izleyen askerler filikalara binmeyi reddederler. River Clyde'deki yanındaki Mavnalarda oluşan iskelenin darlığı askerleri zorunlu olarak bir noktada toplanmaya itti. Toplanan askerler tek tek avlandılar. Kıyıya her nasılsa çıkmayı başaran askerler derhal siper kazmaya koyuluyorlardı. Ama ağaç kökleriyle örülmüş taş gibi sert toprak onlara geçit vermiyordu. Çaresizce içeriye ilerleyenler yoğun top ve mermi sağanağı ondan kurtulanları dikenli teller karşıladı. Dikenli terler adeta bir canlı gibi askerlerin bacaklarına, kollarına sarılıyor, kurtulmak için debelenenler tellere daha çok sarıyordu. Her iki tarafın askerini de etkileyen hiç kuşkusuz gündüz yakıcı sıcaklar, geceleri dondurucu soğuklar, kara sinekler, bitler, toz ve kum bulutları, susuzluk bunların neden olduğu hastalıklarıydı. Bir asker 3 gündür buz kalıbı içinde kalan gömleğini bitlerin hala yaşadığını hayretle anlatırken bir başkası, milyonlarca sinek vardı. Siperin bir yanı kara bir kütleyle kaplıydı. Açtığın her şey örneğin bir seneki et bir anda sineklerle örtülürdü. Bir kutu reçel bulacak kadar talihliysen açtığında önce sinekler dolardı içinde. Sinekler ağzının çevresinde yaraların çıbanların üzerindeydi. Vücudunun her yerini açtığında hemen sineklerle kaplanırdı. Bu gerçek bir lanetti diye yakınıyordu. Ama en korkuncu satırlar olmalı. Bu berbat koku da ne diye sordum. Siperlerimizin önünde yatılan ölüler dedi. Bizim önümüzde Hent ve Vonchester'lardan 700, sağda da Anson taburundan 800 kişi yatıyor. Orası 2 mil ötedeydi ve koku bizim bulunduğumuz yere kadar geliyordu. Eğer ölü bir fare koklamışsan, işte onun yüzlerce ve yüzlerce katı berbat bir koku. Bu ölüm kokusu içinde çıkarıp atamazsın, onu hala hissediyorum. Gelibolu sadece ceset kokmuyordu. Aynı zamanda vücutlardan yükselen kir, yaralardan yükselen irin, taşların arasından yükselen dışkı da kokuyordu. Sonunda dizanteriden öyle bitkin düşersin ki kolunu kaldıracak gücün kalmaz. Doktor bana gecede kaç kere tuvalete gittiğimi sorunca 16 kere demiştim diyor Birer. Günler süren ağır ishalden sonra pantolonların paçasından kan sızan askerler halsizlik içinde yerlerde sürünüyorlardı. Sarılık, paratifoz, sıtma, kolera ve bağırsak humbası da hastalık kokteylinin diğer parçalarıydı. Bir de yorgun, aç, uykusuz, heyecanlı, gergin, korkmuş askerlerin tutulduğu asker kalbi hastalığı vardı. Ama en kötüsü kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybedenlerin durumuydu. Ameliyatlar çoğu zaman uyuşturucu kullanılmadan canlı canlı yapılıyordu. Ölmek pek çok durumda yaşamaktan evlaydı. Düşman değil, insan. Çanakkale Savaşı isimsiz kahramanların insanlık öyküleri açısından da eşsizdir. Özellikle Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler Osmanlı askerlerinin kahramanlığını, mertliğini, yiğitliğini, insanlığını övmekten hiç çekinmemişlerdir. Örneğin şu satırların samimiyetinden kim kuşku duyar? Çanakkale'de bulunduğumuz günlerde bir gün bizim dini bayramımızdı. O günü neşe içinde geçirmek ve eğlenmek istiyorduk ama harp halinde olduğumuz için bu imkansız görüyorduk. Son çare olarak Türklere bir elçi gönderip onlardan bugün olsun ateş açmamaları için söz aldık. Ama hile olup olmayacağı kuşkusu içindeydik. Bununla beraber eğlencemiz devam ederken bize Türk tarafından hediyeler gönderildiği haberlerini alıp elçiyi kabul ettik. Bize adına ayran dedikleri içeceklerini göndermişlerdi. Türklerin bu hareketi beni son derece duygulandırmıştı. Peki şu satırlara ne dersiniz? Karşımızdaki Türk siperlerinden silahının ucuna takılmış beyaz mendil yukarı kaldırılarak sallandı. Her taraf sessizliğe gömülmüştü. Her iki tarafın da askerleri silahlarını doğrultmuş, dikkatle mendili takip ediyorlardı. Siperin içinden iri yapılı bir er çıktı. Ucuna mendil bağladı, silahını yere attı, kollarını açtı. Sonra kendine güvenen tavırlarıyla yavaş yavaş yaralı yüzbaşımıza doğru yürümeye başladı. Karşı tarafla çevresiyle hiç ilgilenmiyor, herkes donmuş kalmış cesur Türk askerini hayranlıkla seyrediyordu. Şaşkınlıktan kurtulan İngiliz askerleri ona nişan almaya çalışıyorlardı. O ise hiçbir şey aldırmadan yüzbaşının yanına geldi, nazik ve yumuşak hareketlerle yaralının kıyafetini düzeltti, onu yerden kaldırdı, omuzlayarak yavaş yavaş bizim siperlere doğru yöneldi. Siperlerimizin hemen önüne yüzbaşıyı nazikçe yatırdı, sonra arkasını döndü, yine kendinden emin adımlarla siperlerine doğru yürüdü. Hepimiz donmuştuk, hayrete düşmüştük. Sonradan her iki tarafın siperlerinden alkışlar ve ıslıklar yükseldi. Bir tane daha. Karaya ayak basmak üzereyken pantolonum kan içindeydi. Halsiz ve bitkindim. Tam o esnada tüfeğine süngüsünü takmış bir Türk askerinin bana doğru hızla koşarak geldiğini gördüm. Güçlükle sahile çıkabildim, kurtulmuştum ama bana doğru gelen askerin süngüsünden nasıl kurtulacaktım? Türk askeri yanıma yaklaştı, yere diz çöktü, cebinden çıkardığı sargı beziyle yaramı sardı. Sonra da sırtından kaputunu çıkarttı, titreyen ıslak vücudumu örttü. Üzerimize yağan mermi yağmuruna rağmen hiç aldırış etmeden koluma girdi. Yavaş yavaş geriye yürüdük. Türk siperlerine yaklaştık, beni orada da iyi karşıladılar. Türkler bana sıcak çay ikram ettiler. Aslında Çanakkale'de taraflar birbirine 8-10 metre yakınlıktaki siperlerde günlerce, aylarca yan yana yaşamıştı. Bu yakın temas askerlerin soyut bir düşmanla değil, gerçek bir insanla savaştıklarının farkına varmalarına yardımcı olmuştu. Nitekim kendi siperlerinden yanlışlıkla düşman siperine geçeni usulca geri göndürmek, savaşırken birbirlerine el sallamak, ıslıklamak, birbirlerine yiyecek sigara atmak, bayram, Noel kutlamaları, futbol maçları yapmak, birbirinin yaralılarını tedavi etmek, ölüleri birlikte gömmek bu savaşın olağan sahnelerindendi. Öte yandan savaşta 100.000'den fazla insan ölmüş, bunun iki katı insan yaralanmış olduğuna göre savaşın centilmenler savaşı olduğunu söylemek zordu. Öyle olması da işin doğasına aykırıydı zaten. Anafartalar Savaşı. 9 ve 21 Ağustos 1915 tarihlerinde Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal emrindeki 12. ve 7. tümenlerin başarı direnişlerinden sonra İngiliz savaş lordları çekilmeyi düşünmeye başladılar. Ama harekata geçmek için Kasım ayındaki Don olayında bir miktar daha askerin ölmesi gerekti. 7 Aralık'tan itibaren hazırlıklara başlayan çekilme harekatı 9 Ocak 1916 gecesine kadar sürdü. Ancak bugün bile askeri uzmanlar nasıl olup da Osmanlı tarafının çekilmeyi fark etmediğini merak ederler. Fark etmedikleri Limon von Sanders'in anılarında bunu açık yüreklilikle kabul etmesinden biliriz. Ancak Edwin Pope adlı bir erin anılarında da şu satırlardan okunur. Noel günü biraz eğlenmek için karşı tarafa bir konserve et tenekesi attık. Teneke 3-4 gün sonra geri geldi. İçine ağırlık olarak taş konulmuştu. İyi bir İngilizce ile bir kağıda şunlar yazılmıştı. Gittiğinize üzülüyoruz. Sizinle Süveyş'te görüşürüz. Belki de Osmanlı tarafı çekilmeyi fark etmişti. Belki de bu korkunç savaşın verdiği bıkkınlıkla görseler bile görmezden gelmişlerdi. Mustafa Kemal'in rolü neydi? Bugün birçok kişi Çanakkale Savaşı'nı Limon von Sanders'in değil de Mustafa Kemal'in yönettiğini sanıyor. Halbuki Mustafa Kemal bu cephedeki onlarca ikinci komutanlardan biriydi. Bilindiği gibi savaş çıktığında Sofya'da ateşi olan Mustafa Kemal savaşa katılmak için dilekçe yazmış ama Harbiye Naziri Enver Paşa bu atamayı geciktirmişti. Mustafa Kemal'in atamasını Enver Paşa'nın İstanbul dışında olduğu sırada Harbiye Nezareti Müsteşarı Topal İsmail Hakkı Paşa imzalamıştı. 25 Nisan'da kara harekatı başladığında itilaf kuvvetleri Settülbahir'e çıkartma yaparken bölgeden sorumlu olan 9. Tümen Kumandanı Halil Sami 19. Tümen'den bir tabur yardım istemişti. Mustafa Kemal bu talebe uymadı ve başka bir planı uygulamaya koydu. Bu sayede tümeni 19 Mayıs'a kadarki dönemde önemli başarılara imza attı. Emirlere karşı gelmesi ordu içinde rahatsızlık yarattı. Ancak Limon von Sanders kendisine sahip çıkarak Miralay, parantez içinde albay rütbesiyle daha üst bir göreve atadı. Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta grup komutanı sıfatıyla Anafartlılar Harekatı parantez içinde müdafası sırasında yeteneklerini bir kez daha gösterdi. Anafartalar Kahramanı Mehmet Emin parantez içinde Yurdakul 15 Eylül 1915'te yazdığı Ordunun Destanı adlı manzum eserinde "Ey bugün şahit olan Sarpisarlar, ey kahraman Mehmet Çavuş siperleri, ey Mustafa Kemallerin aziz yeri, ey toprağa kanlı dağlar, yanık yerler" diyerek ilk işareti vermişti. Ama örneğin 1919 tarihli Erzurum Kongresi'ne geldiğinde herkes Hamidiye kahramanı Rauf Orba'yı tanımakta ama Mustafa Kemal'i tanımamaktaydı. Mustafa Kemal'in Anafartalar kahramanı olarak adlandırılması asıl yakın dostu Ruşen Eşref, parantez içinde Ünaydın'ın kendisiyle cephete yaptığı mülakatın 1930'da Anafartalar mülakatı adıyla yayınlanmasından sonra olacaktı. Ruşen Eşref, Hasan Ali Yücel'e yazdığı bir mektupta Enver Paşa'nın Çanakkale heyeti üyesi olarak gittiği Anafartalar'da yaptığı mülakatın ilk kez yeni mecbuanın bir sayısında yayımlandığını ancak Enver Paşa'nın sansürü yüzünden toplatılan derginin daha sonra Limon von Sanders'in gayretleriyle yeniden basıldığını söyler. 1930'lara gelindiğinde bu yazıda Limon von Sanders'in yardımcıları Vehip, Esat ve Cevat Paşalar veya Mustafa Kemal'in 19. Tümen'e bağlı 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ile 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey gibi diğer kahramanlar çoktan unutulmuştur. Yine bilinen hikayedir Enver Paşa cepheyi ziyaret ettiğinde Anafartalar grubuna uğramamış, Mustafa Kemal de kızıp istifasını vermişti. Ancak Sanders istifayı kabul etmediği gibi Enver Paşa'dan bir yazı ile Mustafa Kemal'in gönlünü almasını istemişti. Bu ilginçtir. Çünkü Mustafa Kemal bir süre önce Enver Paşa'ya bir mektup yazarak ordunun Almanlara teslim edilmesinin sakıncalarından söz etmiş, Limon von Sanders'e fazla güvenilmemesini istemişti. Anlaşılan Sanders'in Mustafa Kemal'in kendisi hakkındaki düşüncelerden haberi yoktu ya da iyi bir asker olarak olayı kişiselleştirmemişti. Ancak Mustafa Kemal bir süre sonra rapor olarak cepheden ayrıldı. Limon von Sanders'in gözüyle. Limon von Sanders Türkiye'de 5 yıl adıyla yayımlanan anılarında İngiliz ve Fransız filolarının boğazı zorlayarak geçmeleri halinde burada bulunan 1. Ordu Kumandanı sıfatıyla öyle tedbirler almıştım ki filonun İstanbul önünde uzun süre kalması kendisine çok pahalıya mal olacaktı demişti. Sanders İstanbul'un iki yakası ile adalara yerleştirilecek müfrezeler ile Yavuz ve Midilli gemileri vasıtasıyla İngiliz ve Fransız filolarının Karadeniz'e çıkışlarının mümkün olmadığını anlatıyordu. Ancak asıl önemli olan öncelikle bu filonun Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerini önlemekti. Almanya'nın aldığı istihbarata göre Türk askeri makamları Çanakkale Boğazı'nın düşman filoları tarafından geçebilecek durumda olmasından endişeliydi. Durum hakkında Sanders'ten acil bilgi istenmişti. Sandres 27 Eylül 1914'te Alman Genelkurmayı'na telgrafla verdiği cevapta İstanbul'daki askeri makamların Çanakkale Boğazı'nın tehlikeli durumda olmasından dolayı korku içinde bulunduklarını tamamen asılsızdır. Buna karşı gereken tedbirler alınmıştır diyor ve şöyle devam ediyordu. Benim kanaatime göre müttefik filo boğazı zorlayıp geçse ve Marmara Denizi'ndeki muharebeyi kazansa dahi Çanakkale Boğazı'nın bütün sahilleri kuvvetli düşman birlikleri tarafından işgal olunmadıkça Marmara'da rahatça kalacak bir duruma ulaşamazdı. Zira Çanakkale Boğazı sahillerine Türk kara birliklerine hakim olduğu sürece yiyecek ve kömür ikmali imkansızdı. Bunları şehirden sağlaması için müttefiklerin şehre asker çıkarmasına ise alınan tedbirler karşısında imkan yoktu. Almanların bütün derdi, müttefik filonun Karadeniz'e açılarak zayıflamış bulunan Ruslara askeri destek gitmesini önlemekti. Bu Almanlar için bir düşman cephesinin düşmesi demekti. Sanders'in amacı da ülkesinin kendisinden beklediği gibi müttefik filolarını önce Çanakkale Boğazı'nda durdurmak, olmaz ise İstanbul Boğazı'na geçirmemekti. Alınan tüm tedbirlerin ana teması bu idi. 14. ayrımın sonu, sayfa 236.